Ayrım 12.
Vatana karşı ödevimiz silahı alıp İstanbul'a girmeyi emrediyordu bize. Doğrusu ben İstanbul'u almak isteyenlerden değildim. Şimdiye kadar aldıklarımız yeterliydi benim gözümde. Ne var ki o sarımtırak asker elbisesini sırtıma geçirince bana da bir şeyler oldu. Ben de avazım çıktığı kadar haykırmaya başladım. Yetsin artık, kızıl elmaya püskürtelim Türkleri. Ant içtiğimiz gün rıhtımı görmeliydiniz. Urla'dan, Kokluca'dan, Bornova'dan, Kuşadası'ndan gelmiş olan askerlerle tıklım tıklım doluydu. Takkeler ve çoraplı pantolonlar gurur içinde oradan oraya koşuyordu. Çiçek serpiyordu genç kızlar üstümüze. Aramızdaki çalgıcılar oyun havaları çalmaya koyuldu çok geçmeden ve bunu da halk oyunları izledi. İnsanı işkillendirecek kadar tatlı başlıyordu bu askerlik hayatı. Katina ile nişanlanmamız mümkün olmamıştı. İşin kötüsü sevgilime veda bile edememiştim. Peder Fatis bazı belgeleri imzalayıp babasının arazisini geri almak üzere Aydın'a göndermişti kızı. Gene de bana aşk dolu bir mektup yollamayı başarmıştı gitmeden önce. Ama eniştesinin evlenmemizi istemediğini anlar gibiydim. Seferberlik sırasında yurtseverce davranmamış olmakta suçluyordu beni peder. Ancak Katina fikrini değiştirebilirdi ona. Hemen kaleme sarılıp İzmir'den uzun bir mektup yolladım ve ben cepheye sevk edilmeden önce nişanımızın yapılmasını istedim. Aşkın benim için bir tılsım yerine geçiyor Katina diyordum. Bir an önce buluşmamız için elinden ne gelirse yap. Ne oldu bilmiyorum. Sadece bu birinci mektuba değil, onu izleyen iki başka mektuba da cevap alamayınca Katina'nın babasının arazisini yeniden alınca kafa değiştirip kibirlenmiş olmasından korkarak bir daha mektup yazmadım. Ama içimde gene de bir umut vardı. İhtiyaç duyuyordum umutlanmaya. Bekliyordum. 25 günlük bir eğitimden sonra cepheye sevk ettiler bizi. Aslında genelkurmayın bu acelesi şüphe uyandırıcıydı. Küçük Asyalı askerlerin başına Yunanistanlı subaylar vermek suretiyle bağımsız bir takım alaylar kurulmuştu. Beni önce 1. alaya verdiler. Sonra da sırasıyla 31. alaya ve Bergama'daki bir güvenlik servisine gönderildim. 3 ay sonra da şubemiz Dündarlı'ya sevk olundu. Kör Mehmet isminde namlı bir çeteci kasıp kavuruyordu bu bölgeyi. Sürekli baskınlarla orduyu durmadan hırpalamakta bir alay Rum ve Yunan öldürmekteydi. Çavuş bir sır verir gibi kulağıma eğilip "Biliyor musun?" demişti. Elime geçen güvenilir bir istihbarata göre Kör Mehmet neresi olduğunu bildiğimiz bir köyde gizleniyor. Eğer kendi teşebbüsümüzle bir baskın düzenleyip haydudu ele geçirirsek bizim için müthiş bir başarı olur. Gerçekten enfes olur dedim. Yalnız işi iyice olgun bir hale getirmeliyiz. Elinin altında kaç adam olduğunu, korunmak için ne gibi tedbirler aldığını, silahlarının yerini ve sayısını öğrenmemiz gerekir. Başarısızlığa uğrayıp da utanç içinde dönmeyi göze almamalıyız. O da dönebilmek şartıyla. Bu sözlerime fena halde içerlemişti çavuş. Korkağın biri olarak baktı bana. Benim hiçbir işim gelişi güzel değildir dedi. Kör Mehmet hakkında ne lazımsa öğrendim. Bize artık bir tek şey gerekli. O da cesaret. Cesaretimiz var. 5 tane at müsaade ettik ve bize haberi getiren Türk muhbirle beraber bir kırık bekçisini de yanımıza alarak gece yarısı yola koyulduk. Yol boyunca hiçbir Rum köyüne rastlamamıştık. Bergamalı hiçbir Hristiyan da buralarda dolaşmaya cesaret edemiyordu. Aslında bu baskın başarıyla sonuçlanabilirdi. Elimizin altında kuvvetli bir müfreze olmak şartıyla. Oysa biz topu topu 5 kişiydik. Aramızda kararlaştırılmış bir plan yoktu ve üstlerimizden habersiz hareket ediyorduk. İşimizi gün ağarmadan, Türkler tarlalarına gitmeden bitirmemiz gerektiğini söyledim çavuşa. Köyün girişinde 2 adam bıraktık. Durmadan ateş etmek emrini almışlardı. Biz de yanımızda muhbir, Kör Mehmet'in babasının evine doğrulduk. Daha önceden köylüleri uyarmış, pencerede gözükmek cüretini gösterecek olanları bile acımadan öldüreceğimizi bildirmiştik. Arkada bıraktığımız adamların fişek sesleri köyün tamamıyla kuşatıldığı duygusunu uyandırmıştı. Kimse burnunu bile çıkaramıyordu dışarı. Tepeden tırnağa aradık Kör Mehmet'in evini. Sadece damadı vardı içeride. Dündarlı'ya bizimle birlikte gelmesi gerektiğini söyledik. Sorguya çekilecekti. Hareket etmeden önce bir bardak ıhlamur ikram etmek istedi bize. Ama vaktimiz yoktu, kabul etmedik. Ve bir an olsun jandarmalar bizim evlerimize girdiği vakit duyduğumuz dehşeti hatırlamıyorduk. Oysa daha dün bu yüzden Türklere hayvan diyorduk biz. Savaş barbar silahlarını bizim ellerimize vermişti şimdi. Kuvvet bizim tarafımızdaydı. Efendi bizdik. Dönüş boyunca durmadan konuştu Kör Mehmet'in damadı. Buna karşılık sorguda çeteciler hakkında bir tek kelime olsun çıkmadı dudaklarından. Çavuş köpürmekteydi. Dur bakalım namussuz. Dur ben seni bülbül gibi öttürmesini bilirim. İnsafsızca dövdü adamı. Türlü işkence yaptı ve nihayet yorulup eski bir jandarmanın eline teslim etti. Daha ahlaksızca bir metoda başvurmuştu jandarma. Mahpusa sözüm ona gizlice kahve ikram ediyor ve kılına bile halel gelmeyeceğine dair söz veriyordu. Güvenmeden dinliyordu kör Mehmet'in damadı bizimkini. Dinlerken ikide bir nasırlı elini kaldırıp ağzından burnundan sızan kanı alıyor ve sümük fırlatır gibi fırlatıyordu yere. Jandarma akşama doğru yemek götürdü adama. Susmakla kendine yazık ediyorsun dedi. Her şeyi biliyoruz çünkü. Hiç eksiksiz her şeyi. Aranızda adamlarımız var. Ne kazanırsın konuşmamakla? Çavuşu büsbütün çığırından çıkarırsın o kadar. Yarın da konuşmazsan ayaklarını usturayla yontup üzerine tuz ekecek bilmiş ol. Uzun uzun konuştu daha bir süre. Sonra çıktı dışarı. Yarın her şeyi söyleyecek görürsünüz dedi. Ben işimi bilirim. Şafak vakti kalk borusundan önce mahpus kaçmayı denedi. Nöbetçiye büyük abdeste gitmek istediğini söylemiş, o da kapıyı açmıştı. Açar açmaz da bir dirsek darbesi yemişti göğsüne ve yerde bulmuştu kendini. Mahpus da bunu fırsat bilip fırlamıştı. Haykırtıyı ilk işten ben oldum. Yarı çıplak atıldım dışarı. Çalılık bir dereye sapıp kurtulmasına fırsat vermeden yokuşta yakaladım onu. Aramızdaki boğuşma kısa ve dişe diş oldu. Hasmım kuvvetli ve kararlıydı ama ben de kararlıydım onun kadar. Soluk soluğa kalmıştık. Sonunda dizini çıplak göğsüme dayayıp bir mengene gibi sıkıştırarak hareketsiz bıraktı beni. Tamamıyla elindeydim artık. Çılgın bakışlı gözleri gözlerime dikildi bir an. Türkiye Yunanistan'a karşı savaşmaktaydı. Tam o sırada yanında iki adamıyla çavuş belirdi başucumuzda. Silahını kaldırıp dipçiyle mahpusun kafasına vurmak istedi. Ama mahpus çevik bir hareketle sıçrayıp kaptı silahı elinden ve tetiği çekmeye hazır dikildi. Uzanmış vaziyetinden yararlanıp bir onun kadar hızla ayak bileklerini yakaladım Türk'ün. Çektim. Kurşun fırlamıştı ama boşa fırlamıştı. Ve korkunç bir dehşet ifadesi yerleşti gözlerine mahpusun. Hemen kelepçeleyip tekme ve dipçikleyerek karakola sürükledik. Bebek kundaklar gibi sıkı sıkıya bir direğe bağladık orada. Sonra çavuş öküz kuyruğuna uzandı. Konuş bakalım namussuz. Söyle domuz. Konuş köpek. Kör Mehmet'in damadı vurulan kendisi değil de bir başkasıymış gibi karşılıyordu darbeleri. Boynundaki damarlar ip gibi şişiyor, göğsü kalkıp iniyordu. Kendine rağmen hırıldayıp da acısını açığa vurmamak için nefes alıp verişini ayarlıyordu. Birden dehşete kapıldım. Ne biçim bir kuvvetti bu kuvvet ki her vuruşumuzu sanki kendi kendimize indirdiğimiz bir darbe haline getiriyordu. Hiç adam dövmemiştim o güne kadar ve işte ötekiler dışarıya çağrılmış, sıra bana gelmişti. Anladım vuramayacağımı. Yüzüne bakmadan konuşmak yolunu seçtim. Biliyorsun ki senin için başka türlü kurtuluş yok artık. Öyleyse ne bekliyorsun? Bu akşam çoluk çocuğunun yanına dönmek istemez misin? Konuş öyleyse. Hadi söyle. Söyle be. Söyle de bitsin bu azap. Kin ve tiksinti yüklü bir bakışla tepeden tırnağa süzdü beni ve suratıma balgam atarcasına pis gavurlar dedi. Bir sopayı yakalayıp deli gibi indirdim kafasına. Göz bebekleri kaymış, alnı çökmüştü ve başı bir anda göğsünün üzerine doğru yuvarlandı. Odun parçasını attım elimden. Yüzümü örtüp haykırdım. Öldürdüm onu. Gelişi güzel oradan oraya koşuyor, dönüyor, sonra yeniden döndüğüm tarafa seyirtiyordum. Kendime hakim değildim artık. Duruldum yavaş yavaş ve beni tevkip etmelerini bekledim. İlkin çavuş çıka geldi. Sana dedi, ceza değil, madalya vermemiz lazım. Şubedeki bütün arkadaşlar toplanıp kumandana verilecek raporu birlikte yazdılar. Namussuz haydut Kör Mehmet'in insanüstü gayretler sonunda ele geçirilen damadı, kaçmak isterken ayağa kayıp alnını kayalara çarpmak suretiyle, onlar yazarken ben ölüye bakıyor ve gıpta ediyordum. Ölümde bile öylesine emindi kendinden. Raporun kelimesine bile inanmadı tabii yüzbaşı ama buna karşılık soruşturmada açmadı. Sadece çavuşa basit bir öğüt vermekle yetinmişti. İleride daha dikkatli olun. Savaşlara katılmış, yurdumun düşmanlarına ateş açmıştım ve gurur duyuyordum bütün bunlardan. Ama bu iş ne gurur bırakmıştı bende ne de kendime güven. Altüst olmuştum. Ertesi gün şafakta Çivril'e doğru yola koyulduk. Savaşın dehşeti içinde bu anı da silinip gidecekti. Çivril'de cephe sakindi. Birkaç ani baskın ve ufak tefek keşiflerle yetinmekteydik. Gözleme karakolunda nöbetçi olduğum bir gün birden bir Türk belirdi ileride. Elinde beyaz bir mendil sallıyordu. Yaklaşmasını bağırdım kendisine, ne istediğini sordum. Mustafa Kemal'in ordusundanım dedi. Ama canıma tak dedi artık. Bir an önce köyüme dönüp çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum. Ağlamaya koyulmuştu. Nöbetçi subaya gönderdim ama yeni Efesli olan Yakumis tanımıştı adamı. 1914'te sayısız Hristiyan'ın canına kıymış bir çeteciydi. Türklerin dövüşmekten yorulduğuna ve çiçek dikmeye karar verdiklerine saf saf inandınız demek. Bu herifin hiç şüpheniz olmasın önemli bir görevi vardır. İtalyan işgal bölgesine geçecek ve orada da bizim köyleri kırıp geçirmek için çete kuracaktır mutlaka. Başka bölgeden gelme iki asker bu türlü düşünmenin yanlış olduğunu ileri sürdüler. Ve bu itiraz Yakumis'i zıvanadan çıkarmaya yetti. Acısını ben bizzat çektim bunun diye haykırdı. 1914'te iki aslan gibi kardeşimi kaybettim ben ameliyat taburunda. Ve geçen yıl Aydın olaylarında biricik kız kardeşimi hem de daha 5 günlük gelinken ölüme terk ettim. Mutlaka zeybeklerin adamı bu herif. Başlarında da o namussuz, o vahşi haydut Yörük Ali var. İtalyan işgal mıntıkasındaki Türk acemi erlerini teşkilatlandırıp bizim tarafa bir akın yaptılar daha geçenlerde ve katliam başladı. Memleketin en güzel kızlarını toplamış Yörük. Anadan doğma soymuş. Göğüslerini okşamış birer birer. Sonra da bıçağını çekip memelerini kesmiş. Zeybekler gülmekten kırılıyormuş bunu seyrederken. O da gülmüş bir süre ve bıyığını bırarak memelerden bir tesbih yapacağım demiş. Dünyada hiç kimse daha böyle bir tesbih görmedi. Kel Mehmet'in sonunun ne olacağı besbelliydi sesinin tonundan. Nitekim 2 gün sonra bir keşif dönüşünde Türk asker kaçağının bizden de kaçmaya teşebbüs ettiği sırada öldürüldüğünü öğrendim. Yakumis işi bütün ayrıntılarıyla anlattı bana sonradan. Öylesine soğukkanlıydı ki içinin içinde ne duyduğunu bir türlü anlayamadım. O akşam koğuşta nöbetçi yaptırdım kendimi. Herifi uyandırdım ve Kel Mehmet dedim. Küçük bir inek kaçmış. Aşçılar bir türlü yakalayamıyor. Kalk çarıklarını çek de bize yardım et. Şaşırdı bir parça ama kalktı ve giyindi. Avlunun kapısına gelince yürü dedim. Binanın arka tarafında bekliyor bizi aşçılar. Yürüdü tabii. 30 metre kadar uzaklaşmasını bekledim. Sonra da sırtladım tüfeği. Bir yumurta gibi ikiye bölünmüştü kafası. Görülecek şeydi. Sonra 2 kere havaya ateş edip silah başına diye bağırdım. Başçavuşa da Kel Mehmet'in kaçmaya teşebbüs ettiğini bildirdim. Hangi hayvan nöbetçiydi diye sordu ve cevabı bile dinlemeden gidip askerleri yatıştırmaya koştu. Bölük kumandanı okumuş raporu. Teftişte gözlerini bana dikip seher oldu dikkat et sen de hepsini bir seferde ödemeyesin sonra dedim o kadar. Hiçbir şey şaşırtmıyordu bizi artık. Kötülük arttıkça artmaktaydı ölülerin sayısı gibi. Bölükte iyi nişancı diye şöhret yapmıştım. Bir keresinde 50 metreden nişan aldığım, 6 tasın 6'sını da vurmuştum çünkü. Ve o günden sonra da ne zaman bir keşfe çıkılacak veya güç bir pusuya yatılacak olsa subaylar hemen aksiyotisi çağırın demeye başladılar. Bir gün Işıklı yakınındaki Menderes kaynaklarının orada bulunan bir gözetleme karakoluna yolladılar beni. Yanımda 4 arkadaş daha vardı. Söylenen yere henüz ulaşmıştık ki bir kurşun yağmuru boşandı üzerimize. Derhal yüzü koyun yere kapaklandık. 20'ye yakındılar. Aslında öldürebilirlerdi bizi. Ama eski sönmüş bir kireç ocağını siper aldılar nedense ve kurşunları hep boşa gitti. Bu arada biz cesaretlenip misillemeye davrandık. Arkadaşlardan biri nişan almak için doğrulur gibi olduğu sıra of çekmeye bile vakit bulamadan devrildi. Bunun üzerine bir başkası da ters yüz edip bölüğün yolunu tuttu. Kala kala 3 arkadaş kalmıştık. Vaziyetimiz umutsuzdu. Çevirebilirlerdi bizi. Soğukkanlı bir nişancı vardı yanımda. Yani pasi. Yani dedim kuşatabilirler bizi. Sen ve Lambros sağ tarafa göz kulak olun. Sol tarafta ocağı bana bırakın. Tamam diye cevap verdi. Tavşan bile geçemez için rahat olsun. Ve tam o anda sağ tarafta bir Türk belirdi. Yani alnından vurdu adamı. Demeye kalmadan bir ikincisi fırlamıştı soldan. Onu da ben göğsünden vurup devirdim. Başlarını çıkarmaya bile cesareti kalmamıştı artık ocaktakilerin. Birden bir kurşun yağmuru geldi. Sonra derin bir sessizlik çöktü havaya. Ne oluyordu acaba? Siz duvarları ateş edin dedim. Ben sıçrayıp bir el bombası atacağım. Fırlattım el bombasını. Hiçbir karşılık gelmedi. Hiç şüphe yok kaçmışlardı. Ama niçin? Çünkü bir takviye kıtası geliyordu bize. Hemen bir maralyoz yerleştirdiler ve mevziye aldık. Türklerin gerilerini taramaya başladık. Sadece ufak bir kısmı ırmağı aşıp canını kurtarmıştı. O zaman kireç ocağına bir göz atmak için davrandım. El bombamın kaç kişiyi hakladığını görmek istiyordum. Yani ile birlikte ilerledik. Birbiri üzerine yığılmış kalmış 3 ceset gördük. Ocağın ağzına yerleşip bacaklarımı sallandırarak "Eh" dedim, "bir sigarayı hak ettik artık, değil mi yani?" Çakmağını çıkarmıştı. Sigaramı yakmak için dönüp eğildim ona doğru. "Aslını ararsan ucuz kurtulduk. Talimiz varmış doğrusu. Ama zavallı Kisikadis pahalı ödedi." Yani henüz cümlesini tamamlamadan bir kurşun sesi duyuldu. Sonra bir daha, bir daha ve yeniden sessizlik. Ve sağ kalçamda müthiş bir ağırlık duydum. Kan akıyordu. "Hakladılar beni" diye geçti içimden. Baştan başa bir ürperme sarmıştı vücudumu. Arkadaşlar hemen fırlamışlardı. Bir Türk de ateşeden, henüz ölmemiş bir Türk. Ve ölmeden önce son kurşunu kendine ayırmak şartıyla şarjörünü üstümüze boşaltmıştı. "Vay anasını be" diyordu askerler beni taşırken. Canavar gibi savaşıyor herifler doğrusu. İyi dövüşüyorlar. Ölüleri bile komuyor yakamızı. Yaram ağır değildi ama kendimi İzmir'de bir hastaneye kaldırtmama yaramıştı. Katina'nın hatırası kemiriyordu içimi. Artık mektup falan yazmadan meseleyi yerinde açığa çıkarmak istiyordum. Feder Fatis'in mektuplarıma el koyduğundan emindim artık. Katina'ya yaralı olduğumu ve kendisini bir an önce hastanede görmek istediğimi bildirmesini yazdım ablama. Aradan bir hafta geçmeden bir gün öğleye doğru hasta bakıcı Strati, "Tebrikler Aksiyotis" diye fısıldadı. "Bir genç kız arıyor seni." Olanca kanın beynime hücum etmişti sanki. Boğuluyor gibiydim. Yatağa gömüldüm hemen. İyice etkilemek istiyordum Katina'yı. Bir yandan da tarağımı arıyordum. İzmirli Rum hanımlar tarafından yaralılara dağıtılan kolonya şişesine el attım sonra ve hayatımda ilk defa olarak ellerime koku sürdüm. Peki ama nasıl karşılayacaktım onu? Tavrım ne olacaktı? Doğrulup sarılacak mıydım? Ne kadar acı çektiğimi anlatmakla mı yetinmeliydim yoksa? Yoksa peder eniştesine nasıl öfkelendiğimi bütün açıklığıyla söylemeli miydim? Hayır dedim sonunda. Gönlümden taşıp gelen şeyleri söyleyeceğim. Gerisinde bakışlarım söyler o kadar. "Katina, seni seviyorum. Gel. İhtiyacım var sana." Ve karşımda ablamı buldum. Sapsarı kesilmiştim. Öyle ki korktu zavallı Sofia. Ağlayarak kollarıma atıldı. "Manoli, niçin sakladın bizden ağır yaralı olduğunu?" Yaramın aslında hafif, sağlığımın iyi olduğunu binbir güçlükle söyleyebildim. "Gözlerim yok mu benim? Sanki senin halini görmüyor muyum?" diye çıkıştı. "Nasıl oldu bu Allah'ım?" "Nasıl mı? Getiremedim gerisini." Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım birdenbire. İlk olarak bir kadın için ağlamaktaydım. Kendini küçük düşmüş görüyor ve utanç duyuyordum halimden. Ablam ne kadar acı çektiğimi anlayınca büsbütün tuhaflaştı. Neyi söyleyip neyi gizleyeceğini iyice şaşırmıştı. "Katina artık kırkıca da değil" diye başladı. "Onun için görüp konuşmadık kendisiyle. Sanırım seni hala seviyor. Telaşlanma ne olur. İsterse sevmesin. Bir alay kız var köyde yolunu gözleyen. Peder Fatis okuyormuş mektuplarını. Onun için de karısını Aydın'da Katina'nın yanında kalmaya razı etmiş. Zaten kendisi de gidip geliyor Aydın'a. İki kere gitti geldi öyle ya. Söylediklerine göre Katina'yı bir yüzbaşı ile evlendirmek istiyormuş. Bir günde annemize "Oğluna yaz bir daha mektup yollamasın. Katina'ya layık değil o." buyurmuş ihtiyar domuz. "Allah suçumu bağışlasın." "Yeter" diye haykırdım. "Yeter." Fırlayıp atladım yataktan. Yerimde duramıyordum. Kaçmayı, gidip onu bulmayı ve ben yüzbaşı ile evleniyorum. Azametten hoşlanıyorum ben. Şatafatlı konaklardan hoşlanıyorum. Sen de haddini bil. Artık bana sataşma dediğini kendi ağzından işitmeyi istedim. Bütün geceyi koridoru aşınlamakla geçirdim. Yaralı bir hayvan gibi gürlüyordu yüreğim. Niçin bütün bu acı? Niçin? Ne yapacak peki insanlar? Sevince doğru uzanmayacaklar mı hiç? Söyle bana Katina, niçin kaybedecekmişim seni söyle. Sana layık değilmişim öyle mi? Neye layık peki benim gibiler? Sadece köpekler gibi çalışıp savaşta ölmeye mi layık söyle. Yüzü geldi değdi bir an yüzüme. Öylesine yakındı ki nefesini içime çekiyordum ve tertemiz geniş alnını görüyordum hemen yanı başımda. Gözleri kapalı kaldı hep, dudakları kabardı öpücüklerimden. Katina, ne yaptım sana? Beni böyle acıya boğman için Katina. Büyük bir keder kaplamıştı içimi. Dayanamıyordum artık. Bir uçurumun dibine yuvarlanmıştım. Yaralı ayağımla korkunç bir tekme savurdum duvarlardan birine. Ancak o acı kendime getirdi beni. İyi yetişmiş genç kıza, topunu şeytan götürsün. Çok daha ciddi şeyler vardır hayatta. Memleketin kaderi ortada duruyor. Kör Mehmet'in damadı karısının koynuna dönebilirdi pekala. Ama ölmeyi tercih etti bak. Ya o ocaktaki yaralı? Yaşayamaz mıydı sanki? Pekala yaşayabilirdi ama bir Yunanlı'nın üstüne ateş edip kendini öldürmeyi yeğe tuttu işte. Mücadele etmek zorundayız Katina, mücadele. Güzel kızların ardında harcayacak vaktimiz yok bizim. Sabahleyin müdüriyete gidip cephede ön saflara sevkimi istedim. 1. tümenin 4. alayı için yol tezkeremi 1921 Ekim'inde aldım. Giritli bir askerle tanıştım trende. O da hastaneden çıkmıştı ve aynı alaya sevk ediliyordu. Nikita Drosakis'tadı. Öğrenciydi ve zararlı faaliyetlerinden ötürü iktidar partisi istenmeyen adam olarak mimlemişti kendisini. Kendisi gibi başka istenmeyen Giritlilerle birlikte daima ön saflarda görevlendirilmekteydi. İnsanı delip geçen, gizli sırların kilidini zorlayan cinsinden etkili ve çarpıcı bir bakışı vardı. İnsan canlısı bir çocuktu aynı zamanda. Herkesle sohbet edebiliyor, rahatça arkadaşlık kurabiliyordu ve güldüğü vakit sevgi ve iyilik saçılıyordu yüzünden. Olayları kökünden kavrayan konuşması, keskin ve berrak düşüncesiyle çekti beni. Cesurca konuşuyor, en ciddi şeyleri hafif ve şakacı bir eda ile dile getiriyordu.